Ayrım 20.
Birkaç adım gittikten sonra o geceyi bütün hayatımda unutmayacağım. Nasıl oldu da o kadar zayıf bulundu? Rifat birdenbire ciddileşti. Olur, bazen olur. İnsan dedikleri mahlukun içinde neler kaynaştığını biliyor musunuz? Öyle anlar olur ki en ummadığımız adam en beklemediğimiz şeyleri yapabilir. Şimdi bu pişmanlığımız bile iyi bir şey. Yaptığınız şey için mazeret aramıyor, üzülüyorsunuz. Sonra o kadar mühim bir kusur yapmış da değilsiniz. Beni tanımadığınız halde tanıdığınızı söylettiler. Ne oldu? İki taraftan hiç olmazsa biri sağlam çıkarsa vaziyet o kadar tehlikeli olmayabilir. Sizi tanıdığımı bana da söyletmek istediler. 4 gün uğraştılar. Ben mukavemet ettim. Halbuki siz aynı mukavemeti gösterememişsiniz. Kendinizi öğrenmiş oldunuz. Dedim ya, kendi içimizde, kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Böyle vesilelerle meydana çıkıyor da öğreniyoruz. Bunların var olması utanılacak bir şey değildir. Var olduğunu öğrendikten sonra buna göre hareket etmemek yanlış, hatta korkunç olabilir. Bir müddet sustu. Yan gözle genç kıza bakıyordu. Atkısını tekrar başını örtmeyi unutan kızın sarı kıvırcık saçları ıslak ıslak parlıyordu. Rıfat sözlerine dönüp dolaştırdığı halde bir türlü bağlayamıyor, nereye varmak istediğini kendisi de bilmiyordu. Bazı tatsız düşünceler kafasına hücum edince onları uzaklaştırmak için başka şeyler söylemeye çalıştı. Bayezid taraflarında camekanları soluk soluk parlayan bir dükkanın önünde kızı kolundan tuttu. Karnınız aç değil mi Sevim Hanım, dedi. Aç olması lazım, 3 gündür bir şey yemedim. Ben de şuraya girelim de birer çorba içelim. Bir eliyle kapıyı açarken ötekiyle cebini yokladı. Tevkif edildiği sırada aldıkları 5-10 lirayı çıkarken geri vermişlerdi. Masanın başında yan yana oturdular. Hiç konuşmadan çorbalarını içtiler ve başka bir şey yiyemeyeceklerini hemen tıkandıklarını anladılar. Delikanlı cebinden sigara paketini çıkarıp kıza uzattı. Fakat o başıyla içmem diye işaret etti ve kalkalım demek isteyen bir hareket yaptı. O zaman Rifat oturduğu iskemleyi biraz yana çekip yüzünü daha çok genç kıza döndü. Ve başka şeyler düşünüyormuş gibi dalgın gözlerle karşısındakine bakarken, ''Acele etmeyin, benim de size söyleyeceklerim var.'' dedi. Dükkanda başka müşteri yoktu. Mal sahibi de kirli bir camekanın arkasındaki işkembe kazanının başında oturmuş, çenesini eline dayamış duruyor, bir çorbadan başka bir şey yemedikleri halde masada yan yana oturup lakırdıya dalan bu çifti unutmuş görünüyordu. İkide bir de rüzgarın savurup camlara çarptığı yağmurun gürültüsü kadar hafif bir sesle Rıfat konuşmaya başladı. O akşam beni 4 gündür beklettikleri ve geceleri çıplak masaların üstünde yatırdıkları bir kalem odasından alıp da sizinle yüzleştirmeye getirdikleri zaman işi anlamıştım. Sizi yumuşattıklarına kanaat getirmeseler bu yüzleştirmeye lüzum görmezlerdi. İlk karşılaştığımız anda bu kanaatim kuvvetlendi. Koskoca masanın bir ucunda iskemlenin kenarına ilişmiş adeta büzülmüştünüz. Masanın etrafında yüzlerinde yorgun fakat insafsız ve biraz da alaycı bir ifadeyle yer almış olan o 5-6 kişilik komisyon sizi bir hayli ürkütmüştü. Beni içeri aldıkları zaman arkanız kapıya dönüktü. Beni getiren polisle beraber yavaşça yakınınıza kadar sokulduk. Sonra komisyon azasından biri birdenbire size dönerek "Arkanıza bakınız, bu beyi tanıyor musunuz?" diye sordu. Yüzünüzü bana çevirdiğiniz zamanki halinizi unutmayacağım. Senelerce önce hayatımda ilk ve son defa olarak bazı arkadaşlarla ava gitmiştim. Tabii ne keklik, ne tavşan, hiçbir şey vuramadım. Akşam üzere dönerken yolun ilerisinde çıplak bir taşın üzerinde bir sürü serçe gördüm. Bütün gün bir işe yaramayan çifteyi o tarafa çevirip ateş ettim. Kuşlar pır diye dağıldılar. Yalnız bir tanesi kanadından yaralanmış, yerde seke seke kaçmak istiyordu. Koşup onu avucuma aldım. O zaman bir kuşun kalbinin ne kadar hızlı çarptığını anladım. O fındık kadar et parçası avucumu patlatacak gibi vuruyordu. Gözlerinde şaşkın fakat müthiş bir korku vardı. Bu bakışlarını görünce hayvanı yere bıraktığım gibi kaçtım. İşte o akşam sizin bakışlarınız bana çoktan unuttuğum bu kuşun gözlerini hatırlattı. Kalbinizin de herhalde onun gibi vurduğunu düşündüm. Birdenbire içimden bir gülmek geldi. Evet, orada 4 gece uykusuzluktan, açlıktan sonra, o korkunç odada, gecenin o saatinde, o düşman bildiğim adamlar arasında, sizin şaşkın haliniz, dehşetten açılmış gözleriniz bana gülünç göründü. Hele gözlerinizi dimdik yüzüme dikerek, Evet, tanıyorum diye yalan söylediğiniz anda etrafınızdakilerden çok benden korkuyormuşsunuz gibi bir haliniz vardı. Bu haliniz o anda size karşı merhamet değil, istifaf duymama sebep oluyordu. Belki siz de hatırlarsınız. Yüzümü sizden çevirdim. Orada oturanlara gülümseyerek döndüm. Böyle bir hanım tarafından tanınmak benim için bir şereftir. Fakat ben kendilerini tanımıyorum ve ben bundan müteessirim dedim. Beni tekrar yukarı çıkardıkları zaman adeta bir zafer kazanmış gibiydim. Başka bir insanın zayıf olduğu yerde kendimizin kuvvetli kaldığımızı bilmek gurur verici bir şey. Şimdi bunları tekrar gözümün önünde canlandırınca içimden size değil kendime gülmek geliyor. Genç kız hayretle Rıfat'ın yüzüne baktı. Bir şey söylemeyecekti. Delikanlı eliyle onu susturan bir hareket yaparak devam etti. Kendimi ne kadar kuvvetli hissediyordum bitseniz. 4 gün bir kalem odasında, gündüzleri bir iskemlede kımıldamadan oturmuş, geceleri çıplak bir masaya uzanmış fakat uyuyamamıştım. İçimdeki bütün sinirler seferber olmuş gibiydi. Karnım acıkmıyor, uykum gelmiyordu. Kafama sokulmak istenen düşünceleri, vaziyetimin ne olacağı endişelerini, beni dışarıdaki hayatıma bağlayan hatıraları, gözümün önünde canlanmak isteyen çehreleri insafsızca uzaklaştırıyor, sadece mantık ve iradeden ibaret kalmak istiyordu. Gündüzleri odayı dolduran memurların konuşmalarına kulak verdikçe nefsime itimadım büsbütün artıyordu. Hürriyetimi, hatta hayatımı hükmedebilecek durumda olan bu insanların zavallılığı gururumu artırıyordu. O günlerden bunlara elbise, palto, şapka, ayakkabı veriliyordu. Bütün konuştukları bundan ibaretti. Birisi aldığı pabucun bir teki öbürüne uymadığından şikayet ediyor, öteki palto provası yapan terziye sövüyor, bir başkası kendisine verilen şapkayı satıp üstüne para ekleyerek daha iyisini alacağından bahsediyordu. Hepsi de hizmetinde bulundukları idare makinesinden, devletten, memleketin gidişatından şikayetçiydiler. Herhangi bir kasaba bahçesinde, bir kenar mahalle tramvayında, bir rakı meclisinde söylenen ve görünüşte üstün körü, dar, hatta yanlış oldukları halde sebepleri biraz kurcalanınca derin yaralara dayanan o tenkitler, o küfürler, bu adamların da günlük mevzularıydı. Üstelik aleyhinde bulundukları sistemin kendilerini, bu dertleri ortaya dökmek ve bunlara bir çare bulmak için savaşanları ezmek işinde kullandığını bile fark etmiyorlardı. Bazen, mesela akşamları paydos seli polis müdürünün emriyle 2 saat geç çalındığı veya izinli gidecek birine ani bir vazife verildiği zaman hiddetten kıpkırmızı olmuş suratlarıyla bana dönüp ''Beyim, bu heriflerin aleyhinde az bile yazıyorsunuz. Kendi keyiflerinden başka bir şey düşünmezler. Bunların iç yüzlerini asıl biz biliriz ama söyleyemeyiz ki. Ekmek parasıyla bağlanmışız bir kere.'' diye dert yanıyorlar. Fakat biraz sonra masalardan birinin üzerinde bulduğum bir kağıt parçasına ''İş olsun'' diye bir şeyler karalayacak olsam, ''Yazı yazmanız yasaktır beyim.'' diye hemen üstüme atılıyorlardı. Ben de bu zavallıları dinledikçe, hallerine baktıkça, uğrunda savaştığım hakikatlere daha çok inanıyor, ahmaklığın, geriliğin ve namussuzluğun bir gün nasıl olsa yenileceğine daha çok güveniyordum. Yalnız zayıf olmamak ve dövüşmekten yılmamak lazımdı. Kendimi daima avucumun içinde bulundurmak için, dediğim gibi, adeta dervişçe bir irade denemesi, bir çile tecrübesi yapıyordum. Bilirsiniz, böyle yerlerde beklemek, her an bir şey olması ihtimali içinde saatlerce, günlerce hiçbir şey olmadan beklemek azapların en korkunçları arasındadır. Bir kapının önünde, bir hücrede neden olduğunu bilmeden beklemek. Kafanıza dolmak isteyen türlü ihtimallerle zaman zaman yüreğinizin çarpıntısı artarak beklemek. Ben kendimi buna bile alıştırmıştım. Beynimi beyaz bir kağıt gibi bomboş hale getirebiliyor, ruhsuz bir et yığını gibi hayret verici bir duygusuzluk, bir çeşit aptallık hali içinde zamanın geçtiğini anlamadan bekliyordum. Herhangi bir zayıf hissin pençesine düşmemek için tefkik edildiğim andan beri çocuğumun her zaman defterimin arasında taşıdığım resmini çıkarıp bakmaktan bile kaçınmıştım. İşte bunun için sizin o akşamki haliniz bende derin bir ihtifaf duygusu yaratmıştı. Turun. Üzülmeyin. Eğer ondan sonra olan bazı şeyler bana kendimi istihfaf etmeyi öğretmiş olmasaydı bunları size söyleyemezdim. Kalbimizin 40 derece ateşe kaç gün dayanacağını, böbreğimizin günün birinde taş yapıp yapmayacağını nasıl bilemezsek, söylenmemesi gereken bir hakikati veya bize zorla söyletilmek istenen bir yalanı söylememek için ne kadar tazyike tahammül edebileceğimizi de ölçemeyiz. Kimisinde bu mukavemet ölüme kadar devam eder. Kimisi ilk korkunun doğurduğu heyecanla yumuşayıverip cellatlarının elinde şekilsiz bir bal mumuna döner. Fakat bilebileceğimiz bir şey var ki, o da bu cellatların bize dost olamayacağıdır. Bunların hepsi fena, vicdansız insanlar da demek istemiyorum. Ne gezer, onların arasında da ne müşfik aile babaları, ne vefalı arkadaşlar, ne hassas sürekli tabiat aşıkları vardır. Ama karşımıza düşman olarak vazife aldıkları andan itibaren, onlar iradelerinin dışında bir kuvvetin oyuncağıdırlar. Cemiyet içinde aldıkları mevki ve vazifenin onlara verdiği şahsiyet, tabiatın şekil verdiği asıl benliklerini o kadar gölgelemiş, seneler geçtikçe o kadar gerilere itmiş, boğmuştur ki kendileri bile bu asil benliklerini aramaya kalksalar, herhalde içlerinde karanlık bir boşluk, bir kargaşalıktan başka bir şey bulamayacaklardır. Benimle uğraştıkları, hatta işkence ettikleri sırada ben onlarda bu insan tarafı aramakla meşguldüm. Evet, onlar beni fena bir kimse olmadığıma inandıkları halde muhakkak fena bir tarafımı, kendilerince fena sayılabilecek bir tarafımı bulmaya uğraşırlarken, ben onların insanlıktan uzaklaşmış, hayvanlıktan, vahşilikten bile daha ürkütücü bir hal almış olan hareketlerinde, yüzlerinde, sözlerinde, şu her şeyi iyi ve güzel bir ahenge götürmeye çalışan tabiatın bir eserini, bir izini aradım. Onlara hiçbir zaman kızamıyor, onlardan nefret etmiyor, sadece zavallılıklarına, daha doğrusu insanlığın bu kadar tiksinecek hale gelmesine acıyordum. Bunun içinde hiçbir tazyik, hiçbir işkence beni kendi gözümde küçültmüyordu. Zaten işkence nedir? İrademiz ve kafamız bizi küçültecek bir iş yapmadıkça, işkence sade bir fizyoloji meselesidir. Etlerimiz, sinirlerimiz dayanabildikleri kadar dayanırlar. Sonra tabiat ne emrederse o olur. Ama ruhumuzu kamçılattırmamak elimizdedir. Halbuki ben ruhumun üzerine bir tokat yedim ve bunda kabahatliyim. İşte sizi bu akşam bunun için burada alıkoydum. Söylemeden edemeyeceğim. Karımla çocuğum çıktığımdan habersiz evde bekliyorlar. Fakat daha önce içimdeki bu zehirleri boşaltmam lazım. Yoksa onların, hiç kimsenin yüzüne bakamam. Siz içerideyken zayıf bulunduğumuz bir anı bana hatırlatmasaydınız, ben bunu kimseye anlatamayacak, belki ömrümün sonuna kadar kendi kendimden utanarak dolaşacaktım. Açık söylüyorum, sizi karşımda bir çeşit suç ortağı olarak görünce adeta memnun oldum. Neyse, dayak o kadar mühim değildir diyorum. Çünkü 30-40 sopadan sonra insan çok kere bir şey hissetmiyor. Tabuta girmek, susuzluk, uykusuzluk, hepsi geçiyor. İstesek de istemesek de geçiyor. Ne kadar korkunç olurlarsa olsunlar, bunları çekerken şu nokta daima aklımızda. Bunlar benim iradem dışında olan şeyler. Önüne geçmek için ne yapabilirim? Yalvarmak mı? Asla. Ne faydası var ki? Dilimiz ayrı, dünyamız ayrı. Kuzunun kurda yalvarması gibi bir şey olur. Çünkü bana işkence edenler de birkaç ruh hastası bir yana, bunu sadece zulüm olsun diye zevk almak için yapmıyorlar. Vazife diye başlamışlar. Ruhunu ekmek parasına satan her insan gibi yavaş yavaş alışmışlar. Birer makine haline gelmişler. Bizi onlardan asıl iğrendiren, daha ziyade insanın böyle bir makine haline gelmesi. Evet, ben ben olarak ve o olarak kaldıkça, aradaki mesafe muhafaza edildikçe, işkence ve dayak o kadar mühim değil. Fakat bu mesafeyi ortadan kaldırıveren bir şey, insanı katilinin kolları arasında atan bir dikkatsizlik. İşte beni bu 20 günlük cehennemin sonunda hala zangır zangır titreten bu. Nasıl oldu? Nasıl yaptın? Bilmem anlatabilecek miyim? Ama bir mahkumun celladına, bir koyunun kasabına gülümsemesi gibi bir şey. Düşündükçe tüyleri diken diken eden bir zavallılık. Bakın nasıl oldu. Sizinle müvacehe edildiğimden 10 gün sonraydı. Bir haftadan beri mini mini bir hücreye atılmıştım. Ara sıra oradan alıp ifadeye götürüyorlardı. Ama en şiddetli işkenceler asla bana yapılmamıştı. Ben öyle arada bir yoklananlardandım. Günde bir, en çok 2 defa 5-10 sopa. Sonra o tepesinde 1000 mumluk ampul yanan ve insanın beynini cıvık bir çamur yığını haline getiren hücre. Eminim ki koridorda tepedeki kırık camekandan dökülen karın altında, kuru bir bank üzerinde 2 haftadır büzülüp oturan 60'lık sendikacı benden çok daha fazla azap çekiyordu. Sadece orada pineklemekle. Evet, hücreye konduğumun haftası yahut 10. günüydü. Kısa boylu, tezgahtar kılıklı bir herif, bir sivil komiser beni gelip aldı. Önce 1 santim kadar uzamış olan sakalımı tıraş ettirdi. Üstümü başımı düzeltmemi söyledi. Koridora çıktığım zaman günün ışığı gözlerimi alıyordu. Birlikte yürüdük. Kapısı meşin kaplı bir odanın önüne gelince, orada duran başka bir memurun kulağına bir şeyler söyledi. beni ona teslim edip içeri girdi. Peki az sonra çıkarak buyurun dedi. İçerisi oldukça iyi döşenmiş bir büroydu. Büyük, kristal bir masanın arkasında sarı bağ gözlüklü, tombulca yüzlü, dolgun dudaklı biri oturuyordu. Ben girince ayağa kalkarak birkaç adım yaklaştı, elini uzattı ve geçmiş olsun beyefendi dedi. Yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Şimdiye kadar ifademizi alan heyetlerin hiçbirinde kendisini görmemiştim. Beni getiren ve kapıda bekleyen memurların hallerinden, bilhassa bu meselenin tahkiki için Ankara'dan gelmiş yüksekçe bir memur, bir şef olduğu anlaşılıyordu. Bana uzattığı elini bir an şaşkın şaşkın baktım. Kalın parmaklı, bembeyaz bir eldi ve hala bana doğru uzanmış duruyordu. Ben de elimi uzattım ve avucumun içinde ılık bir et yağının yapışkanlığını hissettim. ''Buyurunuz, şöyle oturunuz.'' diyerek kristal masanın yanındaki maroken koltuğu gösterdi. Kendisi de yerine gitmeyerek karşıdaki koltuğa yerleşti. ''Size burada layık olmadığınız şekilde muamele edildiğini öğrenince çok üzüldüm.'' diye söze başladı. ''Siz münevver, tahsil, terbiye görmüş, kıymetli bir gençsiniz. Memleket daha sizden çok hizmetler bekliyor. Başınıza gelen bu işin bir ehemmiyeti yoktur. Bizim ve sizin müşterek gayretimizle her şey düzelir.'' Ben ne diyeceğimi, nasıl bir tavır alacağımı şaşırmıştım. Bu yakın alaka, bu alışmadığım nezaket karşısında her zamanki kapalı ve soğuk halimi muhafaza etmeli miydim, yoksa onun bu kibarlığına karşı ben de bir parça yumuşak mı davranmalıydım? Acaba bu zarif muamele içten gelen bir nedametin ifadesi mi, yoksa sinsi bir tuzak mıydı? O benim daha fazla düşünmeme meydan vermeden devam etti. Memurlarımız hakkında müspet kanaatiniz olmadığını tahmin ediyorum. Hakkınız var. Ama insafı düşünürseniz onlar da mazurdurlar. Tahsilleri, yetişme tarzları nedir ki? Bugün devletin verdiği maaşa daha iyilerini bulmaya da imkan yok. Bendeniz Viyana'da bulundum. Zabıta teşkilatını tetkik ettim. Lise mezunu olmayan polis yok. Biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. Fakat daha seneler ister. İnşallah bizi de şahsa göre muamele etmeyi bilen memura yetişecek. Bunları söylerken yüzümü, dizlerimin üstünde duran ellerimin hareketlerini tetkik ediyordu. Gözlerinin arkasında fırıl fırıl dönen gözleri hep gülümsüyor gibiydi. Birdenbire ayağa kalktı. Sizi şu ayak takımı herifler, amele makulesi serserilerle müsavi tutmanın doğru olmadığını kendilerine söyledim. Ben sizi burada bir mevkuk değil, yardımını istediğim bir arkadaş telakki ediyorum. Bazı hususlarda malumatınıza müracaat-ı zaruret hasıl olduğu için sizi buraya çağırdık ve birkaç gün alıkoyduk. Bu vatan hainlerinin arasında herhalde merak saykasıyla sokulmuş olacaksınız. Muhakkak ki bize bazı faydalı bilgiler verebilirsiniz. Ondan sonra geldiğim günden beri sorup durdukları, hiçbirinden haberim olmayan ve ancak polisin hasta muhayyelisinden doğduğu ilk bakıştan anlaşılan o bir sürü saçma sualleri tekrarladı. Ben karşımdakinin nazik tavrını uydurmaya çalıştığım yumuşak bir sesle ''Beyefendi'' dedim. ''Mahiyetinizdekilerin en nazik metotları nasıl bir netice vermediyse sizin bu çok nazik sorgu şeklinizde faydasız kalacak. Çünkü sorgularınıza evvelce verdiğim cevaplardan başka bir şey bilmiyorum. Gizli kapaklı hiçbir işle alakam yoktur. Münasebette bulunduğumu söylediğiniz kimseleri de uzaktan bile tanımam.'' Bunun üzerine aramızda 15 günden beri ötekilerle aramızda devam eden karşılıklı didişmenin bir başka türlüsü de başladı. O ani suallerle zihnimi dağıtmaya, biri kendi sözlerinde bulmaya çalıştığı tezatlarla bağlamaya, muhakkak her ne pahasına olursa olsun bana bir şeyler itiraf ettirmeye, bir takım insanlar hakkında itham edici bir şeyler söylettirmeye çalışıyordu. Ben sahiden bir şey bilmediğim, söyleyecek bir şeyim olmadığı için kısa cevaplar veriyordum. O yüzünden eksilmeyen tebessümle yanıma sokuluyor, üzerime doğru eğilerek beni ikna etmek istiyor, bir şey elde edemeyince kızmıştan ziyade canı sıkılmış, benim hesabıma üzülmüş bir tavırla yerine gidip oturuyor, gözlerini kapayıp biraz düşünüyor ve tekrar bambaşka bir taraftan aynı çıkmaz oyuna başlıyordu. İçimde gitgide artan bir sıkıntı bana neredeyse o sopalı ve küfürlü isteği cevapları arattıracaktı. Fakat bir taraftan da düşünüyor, bana bu kadar nazik muamele eden adamı kızdırmaktan bir şey çıkmayacağını, iyi idare edersen onu sahiden doğru söylediğime inandırabileceğimi, bir parçacık da olsa lehime görünen kanaatlerini ters tavırlarımla sarsmakta bir fayda bulunmadığını kendime tekrarlıyordum. Sesime samimi bir eda, yüzüme ona istediği gibi cevaplar verememekten adeta müteessir olduğumu gösteren bir ifade vermeye çalışıyor. Aramızda beliren yakınlık havasını bulandırmamak için dost gözlerle onun hareketlerini takip ediyor ve suallerinin dışında kalan umumi mahiyetteki bazı sözlerini başımla tasdik ediyordum. Fakat onun bana söyletmeye çalıştığı şeylerden hiçbirine istediği cevabı vermiş değildim. Bir aralık yorulmuş gibi koltuğa çöktü. İlk defa gülümsemeden ciddi ve araştırıcı gözlerle beni süzdü. Sonra cebinden sigara paketini çıkartarak uzattı. Buyurun. Bir an duraladım. Sigara tiryakisi değildim. Ara sıra içtiğim olurdu. Ama şimdi yarı aç mideyle ve bu şartlar içinde sigaranın manzarası bile içimi bulandırdı. İstemem diyecektim. Fakat karşımdakinin dimdik bana çevrilen bakışlarını fark edince elimi uzattım. Yüzümde aman aramızı bozmayalım, güzel hatırınız için alayım demek isteyen bir ifadeyle ve bu uzun konuşmada ilk defa ben de gülümsemeye gayret ederek bir tane aldım, dudaklarımın arasına yerleştirdim. O hemen yerinden fırladı. Yeleğinin cebinden kibritini çıkardı. O zaman ben büsbütün sırıtarak yüzüne baktım. Rifat o anı tekrar yaşıyor gibi heyecanlanmıştı. Elleri titreyerek masanın üstündeki bardağı aldı, bir defa da dikti. Sesini titreten, boğazını düğümleyen heyecanın biraz atışmasını bekleyerek başını önüne eğdi. Fakat bunun bir faydası olmadığını, heyecanın büsbütün arttığını anlayınca birdenbire ayağa kalktı. Genç kızın dikkatle kendisine bakan gözlerinden kurtulmak için dükkanın aydınlığından bir an önce uzaklaşmak istiyordu. ''Hadi çıkalım, yolda anlatırım.'' dedi. Masanın üstüne hesabı bıraktı. Sokakta da birkaç dakika konuşmadan yürüdüler. Sonra genç adam yanındakinin kolunu tutarak birbirini kovalayan kesik cümlelerle sözüne devam etti. Evet, yüzümü yağlı, yapışkan bir şey gibi kaplayan bir gülümsemeyle onun gözlerinin içine baktım. Hayatımda hiçbir zaman bu sigara ve kibrite karşı yüzümü kaplayan sırıtmanın aşağılıklığını unutmayacağım. Hiçbir ayak, hiçbir hakaret, suratındaki o yılışık gerilme kadar... Asla görmediğim halde bir ayna karşısındaymışım gibi şimdi bile gözlerimin önünde duran o sırıtma kadar beni kahretmemiştir. Düşünün, bir insanın celladına gülümsemesi, kendi yumuşaklığıyla onu yumuşatabilmesini sanması kadar gülünç, adi şey olur mu?